Ayrım 12. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 160. Bir kurmay hesaplarını yapıyor. İnönü'ye gelince, İnönü DP iktidarının hatta biraz erken beliren bu zayıf tarafını bütün ağırlıklarıyla değerlendirmesini bildi. 1954-57 yılları arasında denebilir ki bir muhalefet partisi lideri olmaktan ziyade sanki bir savaş sırasında hasım cephenin zayıf taraflarını, verdiği boşlukları, yarık ve gedikleri ve nihayet gaflet ve zafer savuşluklarını sessiz sadasız fakat müsamahasız bir dikkatle izleyen, kendi stratejisini uzun vadeli de olsa ona göre düzenlemeye gayret eden bir kurmay gibi çalıştı. Evet, bir bakışta karşı cephe çok güçlüydü. Muhalefet için bütün dayanak noktaları kaybolmuştu. Tutunacak siperler elden çıkarılmıştı. Fazla olarak karşı cephe saflarında değil, hareketlerin cereyan edeceği bütün alanlarda kalabalıkların ruh hali İnönü cephesinin aleyhine görünüyordu. Fakat o, karşı cephenin bir gün tasfiyesine varacak ve bu tasfiyeye sebep ve dayanak olarak kullanılacak bütün kozları da işte bu 1954-1957 yılları arasında topladı ve ortaya attı. Gerçi bu kozlar yahut sloganlar halka hitap eden şeyler değildi. İnönü köyde, kentte bunları durmadan sayar sıralarken hatta yalnız en yakın arkadaşları değil, bunları dışarıdan ve tarafsız vatandaşlar olarak okuyan, izleyen aydınlar da onları anlayamıyorlardı. İnönü'nün kendilerince havada kalan, kendilerince halka hiçbir şey söylemeyen, hiçbir sürükleyici gücü olmayan bu sloganları böyle durmadan, dinlenmeden ve binbir zahmetle köy köy, kasaba kasaba dolaşılarak tekrarlamasına akıl erdiremiyorlardı. İnönü ipin ucunu kaçırdı. İnönü partiden koptu. İnönü'nün bu anlaşılmaz cümleleri kimi sürükler? Bunların peşinden kim gider? Sözleri o zaman hatta yalnız parti içinde değil, aydın çevrelerinde de yaygındı. Bu sloganların bazılarını daha önceleri kısaca değinmiştik. Şimdi onların üzerinde biraz tafsilatlı duracağız. İnönü'nün stratejik sloganları nelerdi? İnönü'nün 1954-1957 arasında hatta biraz da daha önceden başlayarak karşı cephenin kale duvarları altına yerleştirdiği lağımlar onun iktidarın stratejik zaafları ve hataları üzerindeki demokratik reaksiyonlarıydı. Gerçi karşı cephe halka inmişti. Halkı sürükleyebiliyordu. Temel atmalar, kurdele kesmeler de birbirini takip ediyordu. Bunlar halkın hayatına hareket ve fayda getiren şeylerdi. Gerek toprakta, gerek sanayi ve ticarette ne fayda tamamen halk yararına bölüşülmese de, gelecekte milli yapıda tepkilerini verecek sosyal ekonomik çelişmeler yaratsa da, halkın günlük hayatında, ticaret ve para piyasasında hareketlerin hızlandığı, köylünün cebine para girdiği bir gerçekti. Hayat pahalılığı vesaire gibi unsurlar ise çoğunun cebine para giren köylü ile bu sirkülasyondan, bu iktisadi devir hızının artışından faydalanan esnaf, tacir ve üst kademedeki tüccar ve müteşebbis gruplarını rahatsız etmiyordu. O halde İnönü'ye taktik, yani kısa vadeli değil, stratejik, yani uzun vadeli ve gidişat değiştirici cephe vaziyetlerine kökünden yeni davalar getirici sloganlar lazımdı. İnönü bunları bulmasını ve işlemesini bildi. Zaten bir ana muhalefet partisi lideri olarak da bunları bulmak ve işlemek onun vazifesiydi. Ama bu sloganlar ve karşı cephenin açık veren davranışları üzerindeki bu görüş ve değerlendirmeler sayılır dökülür ortaya atılırken hatta CHP idare organlarında vazife alanlarca da yadırganmıyordu. Hele karşı cephede ise hatta cevaba değmez sayılıyor, alay konusu edilebiliyordu. Bu sloganlar nelerdir? Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. DP iktidarı anayasa dışı, anayasaya aykırı tutumlar ve davranışlar içindedir. Bir anayasa mahkemesi kurulmalı, anayasa teminatı isteriz. 2. Hakim baskı altındadır. Adli teminat yoktur. Adli teminat isteriz. 3. Üniversite muhtariyeti zedelenmiştir. Üniversite hocaları baskı altındadır. Üniversite muhtariyeti için teminat isteriz. 4. Muhalefet partileri baskı altındadır. Muhalefet tasfiye edilmek istenmektedir. Muhalefet için söz, seyahat, yayın, toplantı, seçim emniyeti isteriz. 5. Basın hürriyeti zedelenmiştir. Basın ve yazarlar baskı altındadır. Basın hürriyeti için teminat isteriz. 6. Din siyasete alet edilmiştir. Anayasanın laiklik ilkesi zedelenmiştir. Din siyasete alet edilemez. Teminat isteriz. 7. Radyo iktidarın tek elindedir. Bunları daha da artırabiliriz. Fakat biraz dikkat edersek görürüz ki bu sloganlar ve onlarda belirtilen haller eğer doğruysa bunlar DP iktidarını bütünüyle mahkum edecek güçtedir. Çünkü bunlara göre DP iktidarı anayasaya karşıdır. Ama bir iktidar eğer anayasaya karşı ise o iktidar meşruiyetini yitirmiş olmaz mı? Ve ne kadar düşündürücüdür ki DP 27 Mayıs'ta anayasayı çiğnediği ve böylece de meşruiyetini yitirdiği sebepleriyle devrilmedi mi? Bu devrilişin hemen ertesi günü üniversite ilim heyeti bunun böyle olduğuna, yani iktidarın meşruiyet ve kanun dışı kaldığına dair ve hiçbir ihtilalini sağlayamadığı bir üniversite fetvası sağlayarak ihtilali meşru kılmadı mı? Yani bu ihtilale bir milletin direnişi şekli verilmedi mi? İnönü'nün ihtilalden önce bu haller karşısında ihtilal meşru olur. O zaman sizi artık ben bile kurtaramam derken yarattığı atmosferle daha yukarıda sıraladığımız ve kökleri ta 1952-1953'lere varan sloganlar arasında bir bağıntı yok mudur? Bu sloganlarla üniversitenin DP iktidarını meşruluk dışı ilan eden çok önemli rapor arasında fiili bir işbirliği veya bağıntı olmasa da bir ruh ve hava iştiraki yok mu? Öyle sanıyorum ki İnönü'nün o zaman ne CHP saflarında ne de iktidar çevrelerinde dikkatleri çekmeyen ve gerekli yankıları yaratmayan 1954-1957 arasındaki bu stratejik sloganları ve bu sloganları düzenlemek yolunda onun tıpkı bir kurmay çalışmasını andıran sabır ve gayretleri üstünde DP'nin kaderini incelerken dikkatle durulmalıdır. O halde şimdi biz de bu alanda gelişmeleri izleyerek İnönü'nün bu gelişmeler içindeki çileli, mihnetli fakat yılmaz, yorulmaz çabalarını takip etmeye çalışacağız. 1. Anayasa teminatı. İnönü DP iktidarının anayasa dışı davranışlar ve icraat içinde bulunduğunu, bir anayasa mahkemesi kurulması lazım geldiği sloganı ile ilk defa 1954 seçimlerinden önce ortaya attı. Onun şu beyanlarını okuyalım. Siyasi huzursuzluğa sebep olan hareketler ve hukuk devleti esaslarından ayrılmalar, birinci derecede anayasaya aykırı kanunların kolaylıkla çıkarılabilmesinden geliyor. Muhalefet aleyhine yapılan her haksızlık ise bunu yapanlarda derhal intikam korkusu uyandırıyor. Bir anayasa mahkemesi derhal kurulursa ne bugün ne ileride yeni bir hususi kanuna imkan kalmaması huzuru büyük mikyasta sağlardı. Siyasi partilerin suçları yüksek dereceli mahkemelerde görülmesi usulü şimdiden konabilirdi. Şu sözler de aynı konuşma içinde söylenmiştir. Ümitlerimiz iktidarın muhalefete karşı hukuk devleti esaslarına ve usullerine riayet edeceğine inanmaya dayanıyordu. Ümitler hüzün ve elem verici bir kesinlikle boşa çıkmıştır. Ama bu gerçeği ihmal eden siyaset adamlarının tarih içinde durumları daima ibret verici olmuştur. İnönü'nün 25 Şubat 1954'te CHP'nin olağanüstü 10. kurultayındaki nutkundan. İnönü'nün sözleri belirtilmeye, hatırlanmaya değer sözlerdir. Bu sözlerin üzerlerinde durulmaya değerdi. Bunlarda düşündürücü bazı kehanet yahut ileriyi işaret ediş edası vardı. Konuşmaları zemin olan, gerçi iktidarın çıkarttığı ve CHP'ye yahut halk evlerine, parti mallarına müteveccih olan özel kanunlardır. Bu kanunlarla ve gene İnönü'nün belirttiği gibi partinin masadaki kağıtlarına, telefonlarına kadar her şeyi alınıp götürülmüştür. Daha önce de kaydedildiği gibi bu kanun, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kurulduktan sonra CHP mallarına el konulmasını anayasaya aykırı görerek iptal etti. Fakat CHP ulus matbaasından gayri mallarını hazineye bıraktı. Fakat o bu kanun çıkarılırken de meclise görüşlerini belirtmiştir. 14 Aralık 1953. CHP'nin maddi varlığının müsaade edilmesi fiili, tasarının hiç ehemmiyeti olmayan tarafı. Fakat İnönü kurultayda konuşurken yeni özel kanunların gelebileceği, hatta tıpkı Millet Partisi gibi herhangi bir vesileyle CHP'nin de kapatılabileceği endişesindeydi. Çünkü ona göre yapılan anayasa dışı davranışlar iktidarda bir intikam korkusu uyandırabilirdi. Buna karşı ileri sürdüğü anayasa mahkemesi kurulması fikri ve teklifi ise bu sebeple önemliydi. Anayasa Mahkemesi büyük bir tesisti. Çok partili bir rejimde, hatta parlamentonun üstünde bir kuvvetti. Tesis ettiği hükümlerle kanunları geri çevirebilirdi. Eğer Anayasa Mahkemesi olsaydı Menderes, siz her şeysiniz, siz isterseniz halifeyi bile geri getirebilirsiniz diye konuşamazdı. Çünkü meclis halifeyi geri getiremezdi. Eğer bunu yapmaya kalksa Anayasa Mahkemesi bu kararı kanunsuz sayardı. Böyle olunca da herhangi bir zavallı sınır dışından halife diye ithal edilmiş olsa bile o zaman bu yaratığı mahalle bekçileri bile kolundan tutar dışarı atabilirlerdi. Hülasa İnönü'nün işlediği anayasa teminatı ve anayasa mahkemesi sloganı vaktinde dikkati çekmemiş olsa bile önemli, uzun vadeli, stratejik bir slogandı. 2. Adalet teminatı, yargı garantisi. Adalet teminatı da daha 1953'te ve yukarıda parçalarını verdiğimiz kurultay konuşmasında İnönü tarafından ortaya atılmıştır. Demokratik rejimin temelini teşkil eden başlıca mevzular, adalet teminatı partizan idareden tamamıyla kurtulmuş olan bir vatandaş hayatının sağlanmasıdır. Fakat burada ortaya atılan slogan, o günlerde ancak bir uyarı ifadesi veya bir önsezi manası taşır. Ama çok geçmeden bu önsezi doğrulanacak ve DP çoğunluğunun çıkartacağı bir kanun tadiliyle hakimler asıl verimli ve etkili olacakları zamanlarında kaderlerini iktidarın dudakları arasında göreceklerdir. Şimdi şu cümleleri verelim. tek taraflı hükümlerini hükümet siyasetine mesnet yaparak yeni kanunlar ve tadilleriyle bu siyasetini ifadelendirmiştir. Bu kanunların hülasası şudur. Emekli kanunu ile 25 sene hizmeti dolduran memurlar emekliye sevk olunabiliyor. Mağdurlar için şikayet merci yoktur. Bu kanunların adli ve idari kazada bulunan hakimlerin teminatını ve üniversite profesörlerinin muhtariyet haklarını fiilen kaldırmış olması en önde düşünülebilecek bir mahiyet almıştır. Hükümetin tedbiriyle kilit mevkiinde bulunan hakimlerin hemen hepsi 25 seneyi ya doldurmuşlar ya doldurmak üzeredirler. Hemen bütün temyiz mensuplarının ve yüksek dereceli hakimlerin ve devlet şurası azalarının her an hükümet tarafından emekliye ayrılmak ihtimaline maruz bulunmaları hakim teminatı denilen mefhumdan adli bünyemizde eser bırakmamış oluyor. Nihayet 50 yaşında bir hakimin mesleğinin devamı siyasi kudretin lütfuna kalmış bulunuyor. İnönü'nün 26 Temmuz 1954'te CHP 11. Kurultay nutkundan. Ele alınan konu önemlidir. Gerçekten de hükümet muhalefetin rağmına meclisten çıkarttığı bir kanun tadiliyle özellikle hakimlerle profesörleri hedef tutan bir tasarruf yetkisi almıştır. Şu meşhur görülen lüzum üzerine formülü bundan sonra işlemiştir. Görülen lüzum üzerine formülü hakimlerin profesörlerin üzerlerinde bir demokrasi kılıcı gibi sallandı. Herhangi bir hakim veya profesör dosyalarını, tetkiklerini hazırlayıp işine geldiği ve kürsüsüne çıktığı bir anda odacının eline sıkıştıracağı bir görülen lüzum üzerine tebliği ile bütün görev ve yetkilerini bir anda kaybedebilirdi. Nitekim bu kanuna dayanarak DP Adliye Vekili'nin inanılmaz bir tasarrufu ile hem de başlarında temyiz Yargıtay Başkanı da olduğu halde 6 yüksek Yargıtay hakimi bir anda hizmet dışı bırakılmışlardı. Muamele kanuna, daha doğrusu yaratılan şekle uyuyordu. Ama yapılan bu kanun tadili ve hükümetin meclis çoğunluğuna dayanarak elde ettiği bu tasarruf acaba adalet ruhuna uyuyor muydu? Adalet teminatı zedelenmiyor muydu? Bu soruya hayır diyebilmek elbette ki mümkün değildir. Mesela tam 50 yaşlarında, mesleğinin kemal çağında fakat kendini her an bir emekli tebliği ihtimali içinde hisseden, bundan kurtulmak için ise hükümetin gözüne girmekten başka yolu olmadığını anlayan bir hakimin müstakil vicdanından ne dereceye kadar bahsedilebilirdi? Hülasa bu yetki ve tasarruf pek çok ıstıraplar doğurabilirdi. Nitekim Yargıtay'dan ve bir anda alınan hakimler elbette ki mustaripkiler. Onlar da biliyorlardı ki bu tasarruf çıkartılan kanun tadiline uyar. Ama ya bu tadil kanunlarda mantık, adalet ruhuna ne dereceye kadar uygundur? Nitekim olay aydınlar efkarında ve hele yargı çevrelerinde üzüntü yarattı. İşinden alınan Yargıtay Başkanı'nın ilk beyanatı da hüzün vericiydi. Evet, hükümet tasarrufunu yürütmüştü. Fakat niçin alındığı, niçin yapıldığı bu tebliğ ona bildirildiği zaman ve başkanın ifadesine göre cebinde ancak 6 lirası vardı. Ama gerek çocukları, gerek kendisi için yaşayacaktı. 3. Üniversite muhtariyeti. Adalet teminatını zedeleyen ve onu havada bırakan hükümet tasarrufu, üniversite muhtariyetini de aynı şekilde ve kolaylıkla sarsıyordu. Nitekim İnönü, yukarıdaki bazı parçalarını verdiğimiz 11. Kurultay konuşmasında, hakim ve profesörlerin üzerinde bulutlaşan tehlikeye işaret etmişti. İnönü, üniversiteler açısından bu konuyu aynı nutkunda şöyle işler. Yeni kanunlarla üniversitelerin bağlanmış olduğu hükümler, ilim hayatımızda derin yıkımlar yapacaktır. Adalet teminatı gibi, ilim hürriyeti gibi temel mefhumlar, büyük mali ve iktisadi meseleler, nitekim 1957'ye doğru ve hele 1957-1958 yıllarında bu iktisadi plansızlık ve enflasyonist tedbirler, DP'yi yıkan faktörler olarak hızla gelişecektir. Bizim kanaatimizce çok mahsurlu yollara giriyorlar da memleketin alimleri umumi efkarı aydınlatacak bir fikir hareketinde bulunamıyorlar. Çünkü bu mevzuda herhangi bir ilim sözü söylemek günlük politika münakaşasına karışmak sayılarak suç olmuştur. Bu da kafi gelmemiş, artık bu gibi müneşriyatın ilim ve siyaset olduğunu aramaksızın sadece görülen lüzum üzerine profesörleri meslekten atmak mümkün hale gelmiştir. Görülen manzara budur. Profesörler siyasi, iktisadi bir meselede fikir huzuru ile vatandaşa karşı vazife ifa edecek imkandan mahrum edilmişlerdir. İnönü'nün uzun vadeli stratejik sloganlarından üniversite muhtariyetini kapsayan temel konu budur. Fakat günün birinde üniversitenin gerek hoca, gerek öğrencileriyle ve en kritik safhada iktidara karşı cephe alabildiği düşünülürse, Menderes'in güvendiği tasarrufların aslında doğru ve hayırlı şeyler olmadığı kendiliğinden anlaşılır. Kaldı ki bu ona ve hele üniversite alanında bir fayda da sağlamamıştır. Mesela Nail Kubala olayı gibi tek bir müdahale öyle tepkiler yaratmıştır ki, böyle bir kanunun sadece mevcut oluşu bile üniversite iktidarının karşısına dikilmesinden başka bir netice vermemişti. 4. Seçim emniyeti. İnönü'nün 1950 seçimlerinden önce hazırlattığı seçim kanunu tamamen kendi aleyhine işlemekle beraber aşırı bir emniyet sağlıyordu. Nitekim gerek 1950 gerek 1954 seçimlerinde hiçbir esas seçim şikayeti görülmedi. Bu kanundaki DP'ye %58 oy pusulasıyla %93 milletvekili sağlamıştı. Ama görünüyordu ki Menderes ve arkadaşları bununla yetinmek istemiyorlardı. Bu kanunda öyle tadillerle, öyle hükümler sağlanmalıydı ki seçimler muhalefeti hatta belki de tasfiye etsin. Onun için seçim kanununda bir takım tadilata gidildi. Garip ve herhalde normal olmayan ve belki biraz sadistçe, zalimce bir muhalefetin işlediği uygulama teferruatı konuldu. Beğenmedim yine. Evet. Seçimde müşterek listeler yapılamayacaktı. Yani partiler iktidara karşı müşterek liste çıkaramayacaklardı. Karma listeler de fiilen imkansız hale geliyordu. Partilerin seçim listelerinde hiçbir seçmen tadilat yapamayacaktı. Yani bu listelerden istemediğini çıkarıp yerine istediğini koyamayacaktı. Sonra muhalefet radyodan da faydalanamayacaktı. Ve hükümet muhalefetin radyo kullanmak liyakati olmadığını iddia ediyordu. Ama devlet ve hükümet başında bulunanların seçim propagandalarında radyoda konuşmaları serbestti. Hem de gece ve gündüz hiçbir kayda tabi olmayarak. Bir taraftan seçimlerde bu lüzumsuz şekil baskılarına gidilirken, diğer taraftan muhalefeti tasfiye korkusu muhalefetin başı üstünde daima sallanıyordu. Bir sulh mahkemesinin kararıyla bir gün Millet Partisi'nin kapatılıvermesi hatırası henüz zindeydi. Bu kararda ileri sürülen suç başlıca olarak dini siyasete alet etmekti. Bu doğru veya yanlış olsa da diğer taraftan gerçek şuydu ki din siyasete zaten ve durmadan alet ediliyordu. Hem de iktidar partisi tarafından ve bizzat Adnan Menderes'in din siyasete alet edilemez şeklindeki beyanlarına rağmen. Bu beyanları aşağıda vereceğiz. Halbuki muhalefetin, daha doğrusu CHP'nin her an tasfiye edilebileceği endişesi daha açık belirtilere dayanıyordu. Bu alanda CHP cephesi, halk evlerinin bir kanunla kapatılması, CHP mallarının bir kanunla alınması gibi hallerde de şahit olmuştu. Adnan Menderes ise mesela şu sözleri meclise ve 8 Temmuz 1953 tarihli konuşmasında söylemiştir. Usulsüz, mübalatsız, en küçük vatandaşın hak ve şerefine riayet kaydını duymadan yaptıkları iftiraların Türk milleti tarafından nasıl yüzlerine çarpılacağını, şayet bu karma karışık ivicaçlı yoldan yürüme neticesi partilerinin başına bir kaza gelmeyecek olursa o zaman göreceklerdir. Hükmü ben değil, mahkeme verecektir. Evet, demek ki muhalefet partisinin başına her an bir kaza gelebilirdi. Usulsüz, mübalağasız, karma karışık olduğu, ivicaçlı yolda yürüdüğü için. Halbuki bunlar o kadar yuvarlak, o kadar sınırsız, o kadar belirsiz sözlerdi ki manalarının nerede başlayıp nerede bittiği hakikaten bilinemezdi. Ama bir partinin kapatılış gerekçesini öyle anlaşılıyor ki pekala malzeme teşkil edebilirlerdi. Evet, hükmü gerçi başbakan vermeyecek, mahkeme verecekti. Nitekim Millet Partisi kapatılırken de hükmü mahkeme vermişti. Ve bu hükümleri temsil edecek bir merci, bir anayasa mahkemesi de yoktu. İnsan şimdi bunları okur ve sıralarken düşünüyor. Adnan Menderes aslında basit ve yaratılışı itibariyle uysal huylu bir halk çocuğuydu. Tarih devrinin eliyle milletin en yetkili icra makamına çıkabildi. Birçok meziyetleri vardı. Fakat buna rağmen acaba hangi şeytan, yahut şeytani ruh sahibi onu bu çıkmazlara, bu mezbelelere, çamurlara sürükledi. İnsan şimdi bunu ister istemez düşünüyor. Çünkü daha iktidarının, hem de mutlak iktidarının henüz 3. 4. yılında ve iktidar diyagramı henüz durmadan sürüklenirken ona birkaç adım da yargıçların, üniversitenin ve sağduyulu kim bilir nice hayranlarının karşısına dikileceği tedbirleri sürüklemek cidden hazine olmuştur. Çünkü evvela bunlara hakikaten lüzum yoktur. Bunlar aklın kabul edeceği şeyler değildi. Ne de olsa ve Atatürk'ün yanında yıllar yılı yaşamış, onun sağduyusundan, ön sezilerinden, mantık ve ruh dengesinden, meşruluk duygusundan faydalanmış olması lazım gelen Celal Bayar, umumi kanaatin benimsediği gibi bu hatalı tedbir ve tasarruflarda etkili olmuş mudur? Eğer olmuşsa bu elbette ki hazindir. Bu sayfaların ilk yazıldığı sırada Celal Bayar'ın İzmir'de bazı beyanları gazetelerde çıkmıştır. Bu beyanlarda Bayar kendisini Atatürk'ün çırağı saymakta, Atatürk'ün meziyetlerinden bir kısmının kendisine geçmesini tabii bulmaktadır. Atatürk'ün başlıca 5 vasfı vardı. Atatürk kendi hikayesini her türlü şartlar altında ve bu 5 vasfını işleterek yaratmıştır. Bu vasıflar şunlardır. 1. En ileriyi görmek. 2. Olayları en doğru değerlendirmek. 3. Heyecan ve duygu adamı değil, akıl ve mantık adamı olmak. 4. Hazır doktrinlere bağlı kalmamak. 5. Olaylara yön tayin edebilmek. Yani gerçek liderlik. Bütün bunlara şu vasıflarını da katabiliriz. Kalabalıkların instant taahhütlerini ve gösterilerine fazla değer vermemek, gereğinde halka rağmen fakat halk için karar alabilmek, yani inkılapçı olmak ama komiteci olmamak. Celal Bayar 10 yıllık iktidarında bu vasıflardan esinlenmiş görünmektedir. Bu nedenle onun Atatürk'ün çırağı olduğu beyanları herhalde kendi ölçülerine göre bazı manalar ifade etse gerektir. Çünkü iş bu şekle alınca seçim anlamının demokratik vasfı hakikaten zedeleniyordu. Seçmen ortaya konulan listelere oy vermek zorunda kalacaktı. Bu listeleri gerçi parti merkezleri düzenlemiş ama seçmen kendisi yapmamıştı ve kendisinin onlar üzerinde hiçbir tasarruf, müdahale hakkı yoktu. Bu listeleri yapanlar ise bütün memleketin oy verme yetkisi olan mesela 10 milyon insanın içinde birkaç yüz kişiyi geçmiyordu. Milli irade birkaç yüz kişi tarafından mı temsil edilmiş oluyordu? Böylece konu nereden tutulsa sakattı. DP gittikçe bir bağnazlık çukuruna batıyordu. Taassup ise mantık demek değildir. Ve bağnazlık geçici zaferler kaydetse bile mantığa, sağduyuya daima yenilir. Kısacası Menderes, belki farkına varmadan ama şartların kendi değerlendiremediği gelişmeleriyle teşebbüsü gittikçe inünüye kaptırıyordu. Halbuki stratejide zafer, galip görünende değil, teşebbüsü elinde tutabilendedir. İnönü'ye gelince onun harp tekniğini Menderes ve arkadaşlarından daha iyi bilmeleri lazım geldiği şüphe götürmez bir gerçekti. Ben, kumandan harbi harp meydanında değil, kafasında kaybeder. Eğer harp savaş meydanında kaybolur fakat kafada kaybolmazsa, yeniden kazanılabilir sözlerini İnönü'den dinlemişimdir. 5. Basın hürriyeti. İnönü'nün basın hürriyetinin zararlarını gene basın hürriyeti düzenler deyimi onun eski bir sözüdür ve tek parti, tek şef sistemi devrinde söylenmiştir. Bu söz ne kadar uygulanabilmiştir? Bu konuda çok şeyler söylenebilir. Ama şu da ister istemez hatırlanacaktır ki bu sözler bir inkılap devrinde söylenmiştir. Bir inkılap devrinde ise ölçüler nihayet bu inkılabın irade ve müdahalesi içinde uygulanacaktır. 1950 sonrasına gelince bu devre çok partili bir demokrasi eğilimi devridir. Bir muhalefet partisi 27 yıllık tek parti iktidarını yıkarak iktidara gelmiştir ve demokrasinin aksaksız uygulanması görevini omuzlarına yüklenmiştir. Fakat bu yeni iktidarın hele son yıllarında nasıl bir basın baskısı içine sürüklendiği, 800'ü aşkın basın davasının mahkemelere getirildiği, 1908'den beri gazeteci olan Hüseyin Cahit'in 80. yılını bir cezaevinde geçirdiği, Büyük Türk Edebi Yakup Kadri'nin mahkemeye verildiği bilinen bir şeydir. Bu neticeleri besleyen kanunlar bir takım kanun ve tadillerle getirilmiştir. Bunların hikayesi bu kitabın konusu olmasa gerektir. Fakat burada kısaca hatta basın hürriyetiyle hiçbir ilişiği olmadığı halde basın hürriyetini yiyen, yiyip bitiren ve basın denilen ağacı parazit ve emici bir cins sarmaşığın bütün dallarını sarması gibi kemiren bir usul ve nizamın şimdi biraz üstünde durmak 1950-1960 arasındaki basın aleminin hikayesini aydınlatmak için şarttır. O usul ve nizamlar ki Türk basınını bugün bile içinden çıkamadığı, kurtulamadığı bir baskı ve sömürü çıkmasına sürüklemiştir. Hesapsız tufeylilerin yani konuşma dilinde bu durumu tasvir için sık sık kullanılan besleme yahut piç gazetelerin hele iktidarı didiklemesine yol açan kötü bir sistem resmi ilanlar sistemi. Ve ne yazık ki bu sistem DP iktidarının en aktif vekilleri tarafından işletildi. Hem de hiçbir itiraz veya tahsis çabasına gidilmeden. 12. ayrımın sonu sayfa 172.